bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr.
Ev Sahibesi Dostoyevski. Bahar Yayınları İstanbul 2005. Türkçe'ye çeviren Özlem Uzun. Bu kitap 116 sayfadır. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 1 Nisan 2008. Okuyan Tuğba Eyüboğlu. Sanki bir manastıra girmiş gibi odasına kapandı. Dünyayla ilişkisini hemen hemen kesti. 2 yıl süren bu yaşayış onu tamamıyla yabanileştirmişti. Ordinov hiç farkında olmadan vahşileşmişti. Dışarıda bambaşka, gürültülü, hareket dolu, daima heyecan ve değişiklik içinde geçen ve kendisinin de er geç gideceği bir dünyanın varlığı aklına bile gelmiyordu. Hiç kuşkusuz böyle bir dünyanın varlığını duymamış olamazdı. Ama onu yakından tanımıyor ve asla da aramıyordu. Ancak Ordinov aramadığı bu dünyanın kapısından hiç beklemediği bir anda imkansız bir aşk ile geçecektir. Çıkmazlarla dolu olan ilişkileri barındıran bu aşk, tutkularla dolu Ordinov'a mutluluk getirecek midir? Yoksa her imkansız aşkta olduğu gibi kendi kalbini bile bile acı içinde mi bırakacaktır? Fyodor Mihailoviç Dostoyevski 1821-1881 Rus romancısı Dostoyevski 1821'de Moskova'da doğdu. Babası bir doktordu. Çocukluğunu annesinin hastalığı, babasının zorbalıkları arasında geçirdi. Annesinin ölümüyle kendini içkiye veren babası onunla ilgilenmez oldu ve Dostoyevski'yi Petersburg Mühendis Okulu'na yazdırdı. Petersburg'daki hayatı ilmi ve askeri disiplin altında geçti. 20 yaşında eğitimini tamamlayıp okumak ve edebi eserler vermek için yoksul bir şekilde Petersburg'da kaldı. Geçimini sağlamak amacıyla çeviriler yaptı ve ilk eseri İnsancıkları o sırada yazdı. Ancak daha sonraki romanları bu ustalıkla yazılmamıştı ve ilk eserinde kazandığı halkın hayranlığı ilgisizliğe dönüştü. Liberallerle bir arada bulundu ve tutuklanarak 8 ay hücrede kaldıktan sonra ölüm cezasına çarptırıldı. İdamına birkaç saniye kala cezası affa uğradı ve 4 yıllık Sibirya sürgününe çevrildi. Ayakları zincirlerle bağlı olarak geçen bu yıllar üzerinde derin etkiler yaptı. Sara nöbetleri geçirmeye başladı. Sürgün dönüşü fedakarlık duygusuyla genç fakat yoksul bir dulla Maria Dmitrievna Irsaliyev ile evlendi. Ancak en sadık ve en soylu kadın olarak nitelediği eşiyle mutlu olamadı. Uzun bir süre Tiver'de kaldıktan sonra 1859'da Petersburg'a dönme izni aldı. Bundan sonra verdiği eserleri çok büyük yankı uyandırmasına karşın maddi olarak rahata kavuşamamıştı. Borç içine gömülmüşken karısını ve kardeşini kaybetti. 46 yaşında 21 yaşındaki Anna Grigorievna ile evlendi ve borçları yüzünden Rusya'dan kaçtı. Avrupa'da çeşitli şehirlerde yaşamını sürdürürken bir kızı oldu ve birkaç gün sonra öldü. Bu olay Dostoyevski'yi çıldırmanın eşiğine getirmiş, ailenin tüm parasını kumarda kaybetmişti. Bundan sonra aralıksız yazmaya başladı. İkinci çocuğu dünyaya geldi. Ardından Sara nöbetleri yeniden başladı. Verdiği önemli eserlerle Rusya'ya dönmesine olanak sağladı, ancak 28 Ocak 1881'de bir kanama sonucu öldü. 1. Bölüm 1. Ordinov sonunda yaşadığı evden taşınmaya karar verdi. Bir odasını kiraladığı dairenin sahibesi bir memurun yoksul, ihtiyar ve dul karısıydı. Bu kadın ayın sonunu beklemeden aniden evden çıkıp gitmiş ve Petersburg'u terk ederek taşrada bulunan akrabalarının yanına gitmişti. O ayın kirasını ödediği için evden çıkmayan genç adam ay sonunda evden taşınacağı için hem acınıyor hem de üzülüyordu. Çünkü kendisi yoksul, ev kiraları ise ateş pahasıydı. Ev sahibesinin ayrılmasının hemen ertesi günü şapkasını alan Ordinov, Petersburg'un arka mahallelerinde gezintiye çıktı. Kapılara iliştirilmiş kağıtları okuyarak yoksul bir ailenin yanında istediği gibi bir yer bulabilmek için daha çok büyük, içi kalabalık ve rengini kaybetmiş binalara göz atıyordu. Uzun süren gayretli araştırmaların ardından içinde yepyeni ümitler ortaya çıkmaya başladı. İlk başta önemsiz bir şekilde dalgın dalgın fakat sonra dikkatle, daha sonra da büyük bir merakla etrafına göz atmaya başladı. Gürültülü, sürekli hareket halindeki sokak yaşamı, kalabalık, çevresinin yeni oluşu onu birden etkiledi. Yaşamları boyunca emekleriyle çalışıp bir sürü şeyden kısarak ya da başka bir şekilde sahip oldukları evlerinde bütün bu emeklerini heba ederek rahat ve huzur dolu bir yaşam arayan Petersburglu iş adamları, onlara her gün sıkıntı veren sıradan hayatın gidişatıyla hiç oralı olmazlar. Ordinov ise tam aksine her şeyi görmenin gayretinde, ruhunun karanlıklarında rahat, saf ve temiz bir mutluluk hissediyordu. Yanaklarının solgunluğu hafifçe pembeleşmeye başlamış, gözlerinde yeni bir umudun parıldaması vardı. Ciğerlerine soğuk ve temiz havayı doya doya çekti. İçinde tarifsiz bir rahatlık duyuyordu. Ordinov'un yaşamı her zaman sessiz ve olabildiğince kendi halinde sürüp gitmişti. 3 yıl önce doktora eğitimini tamamlayıp büyük bir serbestliğe kavuştuktan sonra o zamana dek sadece adını duyduğu bir ihtiyarın evine gitti. Geldiğini haber vermeye zorlukla ikna ettiği resmi kıyafetli uşağın geri dönüşünü uzun müddet bekledi. Daha sonra alındığı salon çökmeden durabilmiş, tavanı yüksek, loş ve eşyasız bütün eski aile malikanelerinde bulunan, insana can sıkıntısı veren bir yerdi. Onu salonda iken karşılayan adam, babasının eski bir dostu olan göğsü nişanlarla dolu ak saçlı birisiydi. Yaşlı adam bir miktar para verdi ona. Bu para, Ordinov'un dedelerinden kalma ve borçlarına karşılık icra yoluyla satılan malların parasıydı. Miktar olarak da oldukça önemsizdi. Ordinov mirasını önemsemeden alarak yaşlı adamla bir daha karşılaşmamak üzere sokağa attı kendini. Sonbaharın soğuk ve kapalı akşamlarından biri vardı dışarıda. Genç adam düşüncelere dalmıştı. Neden olduğunu anlayamadığı bir keder kalbini zorluyordu. Gözleri kanlanmıştı ve bir ateşlenip bir titreyerek sıtmalı gibi bir nöbete yakalanıyordu. Yolda ilerlerken almış olduğu bu parayla idareli harcamak şartıyla 3-4 yıl kadar gidebileceğinin hesabını yaptı. Karanlık bastırmış, yağmur hafiften kendini göstermeye başlamıştı. İlk gördüğü odayı kiralayarak bir saat sonra oraya yerleşti. Sanki bir kiliseye girmişçesine kendisini odasına kapayarak dünyayla irtibatını neredeyse tamamen kopardı. 2 yıl devam eden bu hayat biçimi onu hepten yabanileştirdi. Ne olduğunu fark etmeden Ordinov vahşi birisi olmuştu. Dışarıda farklı, gürültülü, hareketli, sürekli olarak heyecan ve değişiklik içinde geçen ve kendisinin de sonunda gideceği bir dünyanın var olduğunu düşünmüyordu bile. Şüphesiz böyle bir dünyadan habersiz olamazdı. Fakat o dünyayı çok iyi bilmiyor ve merak da etmiyordu. Ordinov çocukluğundan itibaren kendine has bir şekilde yaşamış ve sonunda bu farklılık iyice ortaya çıkmıştı. Doymak nedir bilmeyen, ömrünü yiyip bitiren ve ona benzer adamlara iş hayatında şans tanımayan bir tutku, Ordinov'un bütün varlığını derinden kavradı. Bu tutkunun adı bilimdi. Ordinov'un bilime karşı duyduğu bu tutku, gençliğini hırpalıyor, lezzetli ve tesirli zehriyle uykularını bölüyor, onu gıdalardan ve odasına girmeyen temiz havadan mahrum bırakıyordu. Kendini bu tutkuya adam akıllı adayan genç adamın gözü bunun haricinde başka bir şeyi görmüyordu ve görmek de istemiyordu. Daha gençti ve başka bir şey aramıyordu. Bu tutkusu onu hayat karşısında bir çocuk kadar muhtaç hale getirmiş, insanlar arasında kendisine yer bulamayacak duruma getirmişti. Bazı yetenekli kimselerin elinde bilim bir gelir kaynağı olur. Halbuki Ordinov'un kapılmış olduğu bilim tutkusu kendine doğru yönelttiği bir silahtı. Hayatı boyunca ilgi duyduğu her şeyde olduğu gibi okumaya ve öğrenmeye yönelik isteğinde de mantıklı, açık bir sebepten ziyade bilinçsizce bir tutkusu vardı. Çocukluğunda arkadaşları tarafından garip biri olarak görülürdü. Benzediği kimse yoktu aralarında. Ailesini hatırlamıyordu. Tuhaf ve insancıl bir karaktere sahip oluşundan dolayı arkadaşlarının kaba ve sert davranışlarına maruz kalıyordu. Sonunda da yabani, yüzü asık biri olup çıktı ve zamanla kendini bunlara iyice kaptırdı. Yalnız yaptığı işlerde hiçbir zaman olmadığı gibi o sıralarda da bir düzen kuramamıştı. Sabit bir yöntemi yoktu. Bu yaşadıkları sadece ilk merak, ilk aksiyon, bir sanatçının geçirdiği ilk bunalımdan ibaretti. Ordinov kendine özgü bir yöntem kurmak istiyor, bunu da uzun zamandır düşünüyordu. Bu konuda henüz net olmasa da muhteşem, keyifli, rahatlatıcı düşünceler ruhunda beliriyor. Ardından bu düşünceler taze ve parlak bir şekle bürünüyor, onu sarsarak dışarı çıkmak istiyordu. Genç adam şimdilik yüreksizce içinde beliren bu düşüncelerin gerçeğe uygun ve yeni bir icat olduğunu, farklı bir yanı olduğunu hissediyordu. İçindeki yaratıcı güç zamanla gelişip kökleşiyordu. Ancak bu düşünce ve hayalleri geliştirerek somutlaştırmak onun için ya olanaksız ya da çok uzak bir şeydi. Ordino herkesi yabancı olarak görüyor, yaşadığı ıssız çölden ansızın kaçarak kalabalık, gürültülü bir şehrin göbeğine gelmiş bir keşiş gibi sokaklara arşınlıyordu. Bununla beraber etrafında hareket edip duran bu dünya ona o denli yabancıydı ki içinde beliren tuhaf hisler karşısında şaşırmadı bile. Yabaniliğinin farkında değildi sanki. Aksine bir mutluluk ve uzun süren bir açlığın ardından yemekle, suyla buluşan birinin kapıldığı sarhoşluk içindeydi. Halbuki yeni bir eve taşınmak gibi sıradan bir olayın Petersburglu bir adam için Ordino da olsa hiç de şaşırtıcı ve bu denli heyecanlandırıcı bir tarafı yoktu. Fakat söylemek gerekirse Ordino şimdiye kadar kendi özel işleri için neredeyse şehre hiç inmemişti. Sokakları teker teker arşınlamak Ordino'yu oldukça keyiflendirmişti. Avarelerin yaptığı şekilde etrafında bulunanlara göz atmadan geçmiyordu. Yine de her zaman olduğu gibi şaşkınlığından kurtulabilmiş değildi. Bütün hepsini bir kitaptan okuyormuş gibi olduğu bu görünüm gözleri önünde tüm canlılığıyla duruyordu sanki. Her şey karşısında şaşırıyor, gelip geçenlerin yüzlerinden, aklından geçenleri belli eden bakışlarını alamıyordu. Gördüğü herkese dikkatle bakıyor, halkın arasında geçen konuşmaları keyifle dinliyordu. Bütün bunlarla yalnız kaldığı gecelerde odasında kurduğu düşünceleri kıyaslamak istiyor gibiydi. Sık sık önemi olmayan şeyler karşısında şaşırıyor, içinde yepyeni düşüncelerin belirmesine neden oluyordu. Ordino ilk önce bu kadar zamandır canlı olarak odasına gömülmenin sıkıntısını hissetti. Dışarıda bulunan her şey daha da yaşam doluydu. Damarlarında kan daha hızlı akmaya başlamıştı. Yalnızlığın sıkıştırdığı, yoğun bir çalışma altında gelişmiş aklı artık daha hızlı ve cesaretle işliyordu. Ömrü boyunca bilinçten yoksun bir tutku onu, yüzeysel olarak bildiği, daha doğru bir ifadeyle, sanatçı hissiyatıyla farkına vardığı bu yabancı dünyanın kapılarını açmak için çekmişti. Oysa şimdi kalbi kendi iradesi dışında aşka, ilgiye karşı duyduğu hasretle atmaya başladı. Artık etrafından geçip giden insanları daha dikkatli inceliyordu. Fakat onlar her zaman yabancı, endişeli ve dalgındılar. Ordino'nun kayıtsız kalışı yavaşça kendiliğinden son bulmaya başladı. Gerçek karşısında eziliyor, yüreğinde saygıyla karışık bir tür korku beliriyordu. Hasta yatağından mutluluk duyarak ilk defa kalkan, ancak ışıklardan, yaşamın gürültüsünden ve cıvıl cıvıl kalabalığın hareketliliğinden kendini kaybederek halsiz düşen bir adam gibi, Ordinov'da edindiği bu yeni intibalar neticesinde yorgun düşmeye başlamıştı. Canı sıkıldı, hüzünlendi. Yaşamı, yaptıkları, hatta geleceği hakkında bir korkuya kapıldı. Yeni bir düşünce ile keyfi tamamen kaçtı. Aniden hayatta tamamıyla kimsesiz olduğunu, ne sevildiğini ne de sevdiğini hatırladı. Sokaktan geçince konuşmaya çalıştığı kimseler sert ve garip bir biçimde ona gözlerini diktiler. Ordinov'un ya çılgın ya da, ki doğru olan da buydu, tuhaf bir adam olduğunu düşündükleri belliydi. Ordinov küçüklüğünde kendi içine kapanmıştı. Sert mizacı yüzünden herkesin kendisinden uzak durduğu bir çocuk olduğunu hatırladı. Karşısındaki kişiye duyduğu ilgiyi dile getirmedeki başarısızlığı, seviyece herkesten aşağı görünüşü, o zamanlarda da onu diğer arkadaşlarından farklılaştırıyor ve ona üzüntü veriyordu. Artık Ordino, kendisini bildiğinden beri etrafındakilerin ona arkasını döndüğünü, hep yalnızlığa terk edildiğini anladı. Farkına varmadan, şehrin merkezinden oldukça uzak bir mahalleye kadar gelmişti. Kalabalık olmayan bir lokantada karnını doyurduktan sonra yeniden dolaşmaya çıktı. Birçok cadde ve meydanı arkasında bırakarak ilerledi. Geçtiği yerler boyunca sarılı, boz renkli tahta duvarlar vardı. Varlıklı insanların evlerinin yerine eski, yıkık dökük kulübeler, fabrikaların kötü, rengi kararmış, kırmızı uzun bacalı binaları kendini göstermeye başlamıştı. Etrafa sessizlik hakimdi. Ordinova her şey ona küsmüş ve düşmanca kendisine bakıyor gibi geliyordu. Karanlık çöktüğünde uzunca bir sokaktan geçerek mahalle kilisesinin olduğu küçük bir meydana vardı. Ordinov dalgın bir biçimde kiliseden içeriye girdi. Ayin daha yeni sona ermişti. Kilisede de pek kimse yoktu. Kapının hemen dibinde iki yaşlı duruyordu sadece. Kilisenin mumları yaşlı kilise görevlisi tarafından söndürülmekteydi. Bitmekte olan günün son ışıkları, büyük bir ışın demeti halinde kubbenin yukarısında bulunan dar penceresinden içeriye doluyor, kilisenin bir köşesini yeterince aydınlatıyordu. Ancak bu ışık gittikçe sönükleşiyor, kubbenin altındaki boşluk karanlığa gömüldükçe, mumların cılız ışığıyla aydınlanan ikonaların, Hristiyanlıkta kutsal sayılan şeylerin tasvir edildiği kabartma heykelcikler, yaldızları daha da parıldamaya başlıyordu. Coşkun bir kedere boğulan Ordinov, kilisenin en karanlık köşesinde duvara kendini yasladı ve bir an öylece kendinden geçti. Kiliseye giren iki kişinin tok ve düzenli ayak sesleri onu kendine getirebildi. Gözlerini gelen kişilere çevirince tarifsiz bir merakın içini sardığını hissetti. Yaşlı bir adamla genç bir kadındı gelenler. Yaşlı adam uzun boylu, yaşına rağmen dimdik duran, diri ancak hastalık derecesinde solgun yüzü olan biriydi. Görünüşünde uzaklardan gelmiş bir tüccar havası vardı. Üstünde olan içi kürklü, uzun ve siyah bayramlık paltosunun düğmeleri iliklenmemişti. Uzun etekli ve boydan boya iliklenmiş olan elbisesi altından görünüyordu. Kırmızı renkli bir atkıyı boynuna öylesine dolamıştı ve kürklü şapkasını ise elinde tutuyordu. Göğsüne kadar uzanan seyrek, beyazlaşmış sakalı, sarkık, sert kaşlarının altında parlayan, ateşli, mağrur ve donuk bakışları vardı. Daha 20'sinde gösteren kadınsa oldukça güzeldi. İçi kürkle kaplı, mavi bir manto vardı üzerinde. Çenesinin altından bağladığı beyaz, atlas bir örtüyle başını örtmüştü. Yürürken yere bakıyordu. Üzerinde ve yürüyüşünde ortaya çıkan düşünceli ve gururlu hali, bir çocuğunki kadar sevimli olan yüzünde, yumuşak, durgun silüetinde açık fakat kederli yansımalar meydana getiriyordu. Birbirine oldukça zıt görünen bu eşlerde garip bir durum kendini hissettiriyordu. Yaşlı adam kilisenin ortasına gelince durdu. Yanında kimse olmamasına rağmen dört yanını da başıyla selamladı. Aynı şeyi arkadaşı da yaptı. Daha sonra adam kadının elinden tutarak kiliseye adını veren büyük bir Meryem Ana ikonasının önüne götürdü. Üzerinde parlayan altın ve kıymetli taşlarla ikona mihrabın önünde duruyordu. Kilisede en son kalan hizmetçi yaşlı adama sevgiyle selam verdi. Yaşlı adam da bir baş selamıyla hizmetçiye karşılık verdi. Genç kadın ikonanın önünde yerlere kadar büküldü. Yaşlı adam ikonanın alt yanına asılmış bir örtüyü alarak kadının başının üzerine koydu. Boğuk bir ağlama sesi kilisenin sessizliğini bozdu. Bu sahnenin ihtişamı karşısında hayrete düşen Ordinov sabırsızlıkla sonunda ne olacağını beklemeye koyuldu. Bir iki dakika sonra kadın başını kaldırınca kandilden yayılan parlak ışık güzel yüzünü aydınlattı. Aniden ürperen Ordinov bir adım geriledi. Kadın elini yaşlı adama uzatarak birlikte yavaş adımlarla kiliseden çıktılar. Süt gibi bembeyaz yüzünde ışıldayan, uzun kirpiklerinin çevrelediği koyu mavi gözleri yaş doluydu. Gözlerinden solgun yanaklarına damla damla yaşlar dökülüyordu. Dudaklarında hafifçe gülümser gibi bir hal vardı. Fakat çocukça bir korku ve saklı bir dehşetin belirtileri hala yüzündeydi. Çekinerek yaşlı adama sokuluyor, heyecandan açıkça belli olacak derecede titriyordu. Hayretler içinde kalan Ordinov, nedenini bilmediği bir istekle peşlerinden hızla yürüdü. Kilisenin taşlık yerinden önlerinden geçti. Yaşlı adam ona sert bir biçimde bakışlarını dikti. Kadın da ona baktı fakat bakışı ilgisiz ve dalgındı. Kadının aklını sanki bambaşka uzak bir düşünce meşgul ediyordu. Ordinov bu yaptığının kendince bir açıklamasını bulamadığı halde onları takibe başladı. Hava iyice kararmıştı. Ordinov, yaşlı adamla kadının biraz arkasından ilerliyordu. Önündekiler tahıl dükkanlarıyla, hanlarla dolu büyük, geniş ve çamurla kaplı bir caddeye saptılar. Bu cadde sağa sola sapmadan şehrin girişine çıkıyordu. Yaşlı adam ve kadın şehrin girişinden çıkıp iki yanı da tahta duvarla kaplı bir sokağa girdiler. Sokağın bitiminde dört katlı büyük bir evin kararmış duvarları göze çarpıyordu. Binanın altından karşı taraftaki büyük kalabalık caddeye geçiliyordu. Kiliseden dönenler eve yaklaşırken yaşlı adam birden dönüp arkasındaki Ordinov'a kızgın bir bakış fırlattı. Genç adam yerinde kas katı oldu. Yaptığı taşkınlık kendisine de tuhaf geliyordu. Verdiği gözdağının işe yarayıp yaramadığını anlamak istermişçesine yaşlı adam bir daha arkasına dönüp baktı. Ardından ikisi de dar bir kapıdan geçip evin avlusuna girdi. Ordinov geri döndü. Keyifsizdi. koskoca bir günü heba etmesine, anlamsız yere yorulmasına, ayrıca sıradan bir olayı heyecanlı bir macera gibi abartmakla yaptığı aptallığa kızıyordu. O sabahta vahşiliği yüzünden kendine kızmıştı Ordinov. Fakat bu elinde değildi. Kendini kaptırmış olduğu sanat alemi onu dış dünyada neşelendirecek, etkileyecek, sarsacak her şeyden uzak durmaya zorluyordu. Rahat evini keder ve endişe içerisinde düşünüyordu şimdi. Ayrıca yeni bir eve taşınma telaşı kafasını iyice meşgul ediyor, canını sıkıyordu. Öte yandan da böyle önemsiz şeylerin canını sıkmasından dolayı kendisine kızıyordu. Sonunda yorgun argın, kafası durmuş bir halde evine döndü. Kafası o kadar karışıktı ki evine geldiğini ancak yorgunluğu geçtikten sonra fark edebildi. Kendi kendine şaştı, başını salladı. Bu durumunu yorgunluğuna bağlayarak çatı katındaki odasına çıktı. Mumu yaktığında kilisede gördüğü ağlayan kadının hayali bütün gerçekliğiyle sardı onu. Edindiği intiba oldukça kuvvetliydi. Korkulu tatlı bir heyecanın ya da çocukça bir pişmanlığın akıttığı gözyaşlarıyla yıkanmış olan yüzün rahat, yumuşak görünümü öyle büyük bir sevgiyle canlanmıştı ki içinde gözleri karardı, bedeninin her yanı yanmaya başladı. Ancak bu hayali uzun sürmedi. Bu tutkulu heyecanından sonra Ordinov bir düşünceye, sonra öfkeye, ardından da tarif edemediği bir nefrete kapıldı. Üstünü çıkarmadan yorganına sarılıp sert yatağına girdi. Uyandığında vakit epey geçti. Kızgınlık, ürkeklik ve bıkkınlık hissediyordu. Aceleyle hazırlanırken o gün yapacağı işlerini düşünmek için kendini adeta zorluyordu. Evden çıktığında dün gittiği yerin tersi yönünde yola koyuldu. Geze geze Şipis adında fakir bir Almanın yanında küçük bir oda buldu. Şipis'in bir de Tinhen adında kızı vardı. Odanın kaparosunu alan Sipiş hemen dış kapıda asılı olan kiralık ilanını çıkardı. Ordinov'un bilime karşı duyduğu ilgiyi takdir etti. Ayrıca ona bu konuda elinden geldiğince yardım edeceğine dair söz verdi. Ordinov o akşam taşınacağını söyledi. Dışarı çıktığında eve dönmeyi planladıysa da öyle yapmadı. Ters yöne gitti. Kendini yeniden canlanmış gibi hissediyordu. İçini saran merakla karışık bir duygu ile güldü. Sabırsızlığı yolu ona iyice uzun hale getiriyordu. Sonunda bir gün önce girmiş olduğu kiliseye yaklaştı. İçeride sabah ayini vardı. Ordinov gelenlerin hepsini görebileceği bir yerde durdu. Ancak beklediği kişiler kilisede yoktu. Uzun bir beklemenin ardından kiliseden çıktığında yüzü kızarmış bir haldeydi. Elinde olmadan içinde beliren bu duyguyu bastırmaya çalışıyor, inatla aklını başka bir şeye yönlendirmeye zorluyordu. O ara yemek vaktinin geldiğini hatırladı. Karnı acıkmıştı. Bir gün önce yemek yediği lokantaya gitti. Daha sonra uzun süre caddelerde, kalabalık ve boş sokaklarda dolaştı durdu farkına varmadan. Sonunda şehrin dışındaki sararmaya yüz tutmuş bir otlağın uzayıp giden ıssız bir yerine çıktı. Fakat çevreyi kuşatan sessizliğin uzun zamandır hissetmediği etkisiyle kendini toparlayabildi. Ekim ayında hava, Petersburg'da sıkça olduğu gibi kuru ve soğuktu. Az ötede iki yığın kuru otla hemen yanlarında bir kulübe görünüyordu. Arabaya bağlanmamış, kısa, geniş sırtlı bir at, başını eğmiş, dudağını dışarı sarkıtmış, iki tekerlekli bir arabanın yanında bir şeyler düşünüyormuş gibi duruyordu. Kırık bir tekerleğin yanında duran bekçi köpeği hırlayarak bir kemiği dişliyordu. 3 yaşlarında, sırtında yalnızca gömlek olan bir çocuk, sertleşmiş sarı saçlarını kaşıyarak oraya yalnız başına gelen yabancıya merakla bakıyordu. Ormanın karaltısı ilerden kendisini gösteriyordu. Birbirlerinin peşleri sıra sessizce uçuşarak göç eden bir kuş sürüsü, kar taşıyan bulutlarca kovalanıyor gibiydi. Sessiz ve ağır bir hüzün her yeri kaplamıştı. Tekrar şehre geri döndü. Şehre girer girmez akşam ayinine çağıran kilisenin çan sesleri geldi kulağına. Genç adamın adımları sıklaşmaya başladı. Biraz sonra da dünden beri bildiği kiliseye gelmişti. Gizemli kadın da oradaydı. Dua eden kalabalığa karışmış, kapının hemen yanında dizüstü duruyordu. Ordinov kilise kapısında sadaka dilenen koca karıları, hasta ve sakatları yararak kadına yaklaştı ve o da yanına diz çöktü. Elbisesi onun elbisesine temas ediyor, kendini kaybederek mırıldandığı duayı, dudakları arasından aralıklı çıkan nefesi duyuyordu. Kadının yüzünde bu sefer de derin bir inancın ifadesi vardı. Sıcak yanaklarına akıp kuruyan gözyaşları korkunç bir cinayeti ortadan kaldırıyor gibiydi. Bu aşırı hassasiyetin hissedilenlerin alabildiğince çıplak ortaya çıkarılışının sebebi neydi acaba? Yaşadığı o uzun, uykusuz, sıkıcı ve sessiz geceler mi sebep olmuştu, yoksa öylesine arzuların ve ruhunda kopan belirsiz fırtınaların kalbini heyecanlandırıp koparacak hale getirmesinden mi kaynaklanıyordu? Yoksa bu önemli anın vakti zaten kendiliğinden gelmiş miydi? Doğada da böyle olmaz mı zaten? Bunaltan sıcak bir günde hava birden kararır, fırtına sıcaktan kavrulan toprağa su ve ateş yağdırır, zümrüt yeşili dallar inci taneleri gibi yağmur damlalarıyla dolar, otlar, çimenler birbirine karışır, çiçekler hassas bakışlarını toprağa eğer. Bütün bu olanlar güneşin ilk ışıklarıyla beraber hepsinin başını kaldırıp canlanarak yeniden hayata kavuşmanın sevinci içinde harika, hoş kokularıyla gökleri, güneşi selamlamaları içindir. Ancak Ordinov ne olduğunu, ne hissettiğini anlatamazdı. Adeta kendini tanımayacak bir haldeydi. Ayinin nasıl bittiğinin farkına varmadı. Kendine geldiğinde gizemli kadının peşinde, kapının önünde birikmiş kalabalığı yarmaya çalışıyordu. Ordinov zaman zaman kadının şaşkın, temiz bakışlarıyla karşılaşıyordu. Kalabalık sebebiyle sık sık durmak zorunda kalan kadın, ikide bir başını ona doğru çeviriyordu. Şaşkınlığı gittikçe artıyordu. Aniden yüzü kızardı. O anda dünkü yaşlı adam kalabalığın arasından belirip onu kolundan yakaladı. Orinov'un gözleri yaşlı adamın sinirli, alay eden bakışlarıyla karşılaşınca tuhaf bir hiddete kapıldı. Sonunda ikisi de karanlıkta gözden kayboldu. Bütün gücüyle kendini dışarıya attı. Akşamın serinliği bile Ordinov'u rahatlatmadı. Nefesi daralıyor, kalbi göğsünden dışarı fırlamak istiyormuş gibi az ama küt küt çarpıyordu. Gizemli çifti ne caddede ne de geçtiği sokaklarda göremeyince kaybettiğine inandı. O sırada Ordinov'un aklına oldukça garip bir fikir geldi. Böyle fikirler çılgınca olmakla beraber böyle durumlarda genellikle işe yararlar. Sabah saat 8'de takip ettiği çiftin evine caddeden değil sokak yönünden geldi Ordinov. Evin çöplüğünü andıran dar, çamurlu, çeşit çeşit pisliklerle dolu avluya girdi. Avluda işiyle uğraşan kapıcı elindeki işini bırakarak çenesini elindeki kazmanın sapına dayadı ve Ordinov'u baştan aşağı süzerek ne aradığını sordu. Kapıcı 25 yaşlarında genç biriydi. İhtiyar yüzlü, küçük bir Tatardı. Ordinov kızgın bir şekilde "Ev bakıyorum," dedi. Kapıcı gülümseyerek "Ne şekil olacak?" diye sordu. Amacını biliyormuşçasına Ordinov'a bakıyordu. "Yalnız değil, kiracılara yakın olsun." Kapıcı farklı bir edayla yanıtladı. "Öteki avluda yoktur. Buradakinde var mı acaba?" "Burada da yoktur." Kapıcı tekrar kazmasını ele aldı. Ordinov kapıcıya 10 kopek uzatarak "Bakarsın verirler," dedi. Tatar, Ordinov'a bakarak uzatılan parayı aldı, sonra tekrar işine döndü. Kısa süren bir suskunluğun ardından, "Hayır, burada ev falan yoktur," karşılığını verdi. Ancak genç adamın onu dinlediği yoktu. Çukurlarda biriken suların üzerine bırakılmış çürük ve sallanan tahtalara basarak, pis, çamurlu ve suya batmış avluya uzanan yoldan yürüdü. Binanın alt katında yoksul bir tabutçu yaşıyordu. Ordinov düzenli atölyeyi geçerek basamakları kaygan olan, yıkık, dönen bir merdivenden üst kata ulaştı. Karanlık olduğu için eliyle yoklayarak çuvalla kaplanmış, kalın ve şekilsiz bir kapıya ulaştı. Yanılmıyordu, daha önce gördüğü yaşlı adam karşısına dikilmiş, büyük bir şaşkınlık içinde ona bakıyordu. Durarak fısıldarcasına, "Ne arıyorsun?" diye sordu. Söylemeyi düşündüğü şeyler aklından uçup giden Ordinov, "Ev bakıyorum," dedi. Yaşlı adamın omzunun hizasından o gizemli kadını gördü. Ordinov'u dışarıya doğru iten yaşlı adam sessizce kapıyı çekti. Aniden genç kadının güzel sesi duyuldu. "Boş odamız var efendim." Yaşlı adam kapıyı bıraktı. Ordinov hemen odaya girip genç kadına gözlerini dikerek, "Bölme gibi bir şey arıyordum," dedi. Ardından gözleri ev sahiplerine takılarak öylece durdu. O esnada çok tuhaf ve sessiz bir olay yaşandı önünde. Yaşlı adamın yüzü ölü gibi bembeyaz kesilmiş, neredeyse bayılacak gibi olmuştu. Kadının rengi uçtu, ardından kan yüzüne hücum etti. Gözlerinde garip bir ışık belirdi ve Ordinov'u başka bir odaya aldı. Hayli büyük, üç kısma bölünmüş bir oda dairenin tamamını meydana getirmekteydi. Aralık boyunca gidilince dar ve karanlık bir antreye varılıyordu. Tam karşısındaki bölme belli ki ev sahiplerinin yatak odasının kapısıydı. Kiralık odaya geçiş antrenin sağ bölümünden yapılıyordu. Burası oldukça alçak iki penceresi olan, içinde kavga edilemeyecek kadar dar bir bölmeydi. Lüzumlu eşyayla boş yer kalmayacak biçimde doluydu içi. Oda dar ve yoksul olmasına rağmen imkanlar ölçüsünde temiz sayılırdı. Bölmedeki eşyanın tamamı basit, beyaz bir masa, aynı biçimde yapılmış iki sandalye ve duvarlar boyunca uzanan iki yataktı. Köşedeki rafın üzerinde büyük, antika tarzı, süslemeli bir ikona duruyordu. Ayrıca kiralık odada bir kısmı antreye taşan büyükçe, pek bir şeye benzemeyen bir Rus ocağı vardı. Böyle bir oda, üç kişi için küçük olduğunu gösteriyordu. Kira meselesini konuşmaya başladılar. Birbirlerinin ne söylediğini anlamadan konuşmaya devam ediyorlardı. Ordinov çok yakından kadının kalbinin atışlarını duyuyor, heyecana hatta korkuya kapılarak nasıl titrediğini hissedebiliyordu. Sonunda anlaşmaya varabildiler. Hemen taşımak istediğini söyleyen Ordinov ev sahibine doğru baktı. Yaşlı adam kapıda dikiliyordu. Yüzü hala renksizdi fakat dudaklarında durgun ve düşünceli bir gülümseme vardı artık. Ordinov'un bakışını görünce kaşları tekrar gerginliğini ortaya koymaya başladı. Aralığa giden kapıyı açarak aniden yüksek ve duraksayan bir tonla "Kimliğin yanında mı?" diye sordu. Ordinov şaşırarak "Yanımda tabii" diye yanıtladı. "Kimsin sen?" Elinde olmayarak yaşlı adamın sesini taklit eden Ordinov "Vasili Ordinov, asil kişilerdenim. Memur değilim, kendi işlerimle meşgulüm." diye cevapladı. Yaşlı ev sahibi "Ben de aynı şekilde yapıyorum." dedi. "Adım İlya Murin, buranın yerlisiyim. Bu kadarı yeter mi? Haydi hoşça kal." Ordinov bir saat sonra yeni evine taşındı. Bu olanlara kendisi de kapora verdiği Alman da hayret ediyordu. Alman ve akıllı kızı Tinhen buldukları kiracılarının onları kandırdığından şüphe etmeye başlamışlardı. Ne oldu da işin bu aşamaya vardığını Ordinov da bir türlü anlayamıyor, anlamak da istemiyordu.